Ayrım 15, sayfa 169. Doktor Altuğ'un İskuvi'nin koluyla omzundan sargıyı çıkardığında suratı asıldı. Tahmin ettiğim gibi, eğer büyük kentlerden birinde olsaydık her şey farklı gelişirdi. Halep'te kalmalıydın, gözümün nuru. Orada kalıp hastaneye başvurmalıydın. Ama belki de buraya gelmekle iyi ettin. Böyle zamanlarda neyin iyi olduğunu kim söyleyebilir ki? Şimdi umutsuzluğa kapılma canım, daha işimiz bitmedi. İskuvi yaşlı adamı sakinleştirdi. Hiç de umutsuz değilim doktor. Sol kolum olduğu için şansım varmış. Genç kız Altuğ'un belirsiz tesellilerine inanmıyordu. Kendisine göz ucuyla baktı. Gevşek, incelmiş ve kısaltılmış olarak omzundan aşağıya sarkıyordu kolu. Fakat o ağrılarının geçmiş olmasına şükretmekteydi. Artık sakat kalmıştı. Ama sadece iki gün birlikte olduğu kafilenin kaderi düşünüldüğünde kendisininki küçük bir kurban değil miydi? Buradaki herkes gibi o da iç dünyasında tuhaf bir geleceksizlik yaşıyordu. Korkunç görüntüler ve sesler basıyordu gecelerini. Binlerce insanın ayak sürüyerek, toprağı eşeleyerek, sendeleyerek hızla yürümeye çalışması. Yorulmuş çocukların feryadı. Çocuklar yere düştüklerinde kolu kırık olmasına rağmen aynı anda ikisini üçünü birden kaldırmak zorunda İskuvi. Kafilenin önlerinden gelen dehşet aykırışları ve coplarını sallayarak saldıran gözü kanlı zaptiyeler. Kendisine tecavüz eden adamın yüzü kaplamış her yanı. Sadece bir kişinin değil 30 kişinin yüzüydü bu. Aralarında tanıdığı iğrenç bile olmayan yüzler de vardı. Fakat çoğunlukla kirli, kıllı ve kanlı o yüz bakıyordu kendisine dik dik. Şişkin dudaklarında tükürük kabarcıkları patlıyordu. Üzerine çöküp onu sarımsak kadar keskin bir uyuşturucu bulutuyla kuşatan normalden iri kaleidoskopik yüzü böylesine net görebiliyordu İskuhi. Kendisini savunuyor, dişlerini, göğüslerini kavrayan maymunumsu kıllı ellere geçiriyordu. Fakat bu ne işe yarardı ki? Sadece bir kolum var diye düşündü. Sanki o korkunç tipe teslim olup kendinden geçmesini mazur gösterir gibiydi. Böyle geceleri izleyen günler, yüksek vücut ısıları aniden düşen sıtma hastalarının günlerine benziyordu. Bu anlarda İskuhi duygularının üstüne örtü kapatıyordu. Felaketini böylesine kolay kabullenmesinin nedeni de buydu belki. Sakat kolu sol yanında bir engel gibi yatıyordu. Genç ve hayat dolu olan vücudu kırık kola giderek uyum sağlamıştı. Sol kolu olmadan da işlerini görüyor, her şeyi sağ koluyla yapmaya alışıyordu. Başkalarının yardımına ihtiyacı olmadığı için derinden huzur duymaktaydı. Uzun süreden bu yana Bagratyanların evinde yaşıyordu. Bir süre önce köşke gelen papaz Aram Tomasyan, kardeşini evlerinde ağırladıkları için teşekkür edip artık onu götürmek istediğini söylemişti. Papaz Aram babasının oturduğu eve yakın boş bir evi hazırlamıştı kendileri için. Bagratyan'ın kırılmış olduğu görülüyordu. ''Matmazel İskuhi'yi neden kaçırmak istiyorsunuz bizden? Onu başta karım olmak üzere hepimiz seviyoruz.'' ''Evde yabancıların sürekli kalması can sıkıcıdır.'' Çok onurlu bir düşünce ama Matmazel İskuhi'nin evin içinde ne yazık ki çok az hissedildiğini, ne kadar yavaş ve içine kapanık olduğunu siz de bilirsiniz. Hem sonra burada hepimiz aynı kaderi paylaşmıyor muyuz? Aram göz kapaklarını yavaşça kaldırarak baktı Gabriel'e. Kaderimizi gerçekte olduğundan daha pembe görmüyorsunuzdur umarım. Bu eleştirel sözlerin arkasında yaşanan dehşetten bir haber oldukları görülen yabancılara ve rahat yaşayanlara hafif bir öfke sezilmekteydi. Fakat papazın tam da bu kuşkulu çekingenliği Bagratyan'da dostluk duyguları uyandırmıştı. Ses tonu sıcacıktı. ''Bizde kalmadığınıza üzülüyorum peder Aram Tomasyan. Fakat canınız ne zaman isterse gelmenizi rica edeceğim sizden. Bugünden itibaren her zaman masama iki kişilik yer bulunacak sizin için.'' Bu ricamı yanlış anlamayın ve eğer eşiniz için zor olmayacaksa yerine getirerek bizi sevindirin lütfen. İskuid'in başka yere taşınmasına Juliet de isteksizdi. İki kadın arasında garip bir ilişki kurulmuştu. Juliet'in genç Ermeni kızına duyduğu hayranlık inkar edilemezdi. Böyle şeyler üzerine en ayrıntılı gerçek elbette sadece yaklaşık olarak verilebilir ve buradaki hayranlık sözcüğünün anlamı da bu gerçekle yüzeysel olarak örtüşmektedir. İskuhi özellikle şark ve şarklı kadınların erken olgunlaştığı düşünüldüğünde şaşılacak kadar saftı. Madame Bagratya'nın kişiliğinde, güzellikte, soylulukta, bilgide ve karakterde sonsuz bir üstünlük içinde olan mükemmel hanımefendiyi görmekteydi. Yukarı katta Juliet'in odasına sadece ikisi otururken bu samimi havada bile İskuhi'nin çekingenliğini aşamadığı fark ediliyordu. Belki de böyle zamanlarda mahkum olduğu ataletin acısını çekmekteydi. İskuhi ile birlikte olmak isteyen Juliet ise onun yanında kendisini pek güvenli hissetmiyordu. Anlaşılmaz olmasına rağmen böyleydi durum. Toplumsal konumları ve kişilikleriyle hiç de üstünlük görüntüsü sunmayan ama buna rağmen yanlarında cesaretsizliğe kapıldığımız insanlar vardır. Onların yanında hem de yeterli neden olmaksızın sahte ve yapay hissederiz kendimizi. Belki de Juliet'in Matmazel Tomasya'nın yanındayken dili çözülüp canlılığa kavuşmasının nedeni buydu. İskuhi'ye uzun uzun baktıktan sonra şunları söyleyebiliyordu Juliet. ''Biliyor musun, aslında ben tembellikleri ve gevşek hareketleri nedeniyle bütün şarklı kadınlardan nefret ederim. Avrupa'daki esmerlerden bile hiç hoşlanmam. Fakat sen hiç de şarklara benzemiyorsun İskuhi. Böyle ışığın karşısına otururken gözlerim masmavi oluyor.'' ''Bunu siz mi söylüyorsunuz madam?'' diye ürktü genç kız. ''Gözleriniz ve sarı saçlarınız da siz.'' ''Bana madam değil, Juliet ve sen demeni kaç kez söyledim sana. Benim daha yaşlı olduğumu ikide bir başıma kalkmak zorunda mısınız?'' ''Ah hayır, istediğim bu değil, bağışlayın, bağışla.'' Koket bu şakayı ciddi, neredeyse ürkmüş gözlerle karşılayan saflık güldürmüştü Juliet'i. İskuhi neredeyse her şeyini Zeytun'da bırakmak zorunda kalmıştı. Tomasyanların sürgün yolculuğunda yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya, büyük kentin ötesinde kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde kalmıştı. Yoğun oluğa geldiğinde üstünde olan o eski elbiseleri, yırtık ayakkabıları ve çoraplarından başka hiçbir şey yoktu İskuhi'nin. Juliet baştan ayağa giydirmişti genç kızı. Bu iş kendisinin de çok hoşuna gitmişti. Paris'ten başlayıp İstanbul üzerinden Beyrut'a, bu inzivaya neyle karşılaşacağını kim bilebilirdi ki? Giden yolculukta sürekli taşınan giysi dolu bavul işe yarıyordu nihayet. Gerçi kadın giysisi yaz tatili gibidir. Kumaş ya da ipek ne kadar yeni, ne kadar harikulade olursa olsun, modanın sonbaharında tazeliğini hemen yitiriverirdi. Paris modasından haberdar değildi artık Juliet. O nedenle kendi modasını hislerine göre saptamış, kendisi ve İskuhi için giysi hazinesini kesip biçerek değiştirmeye başlamıştı. Gerçekten de tutkuyla yürütülen bu çalışma, ev ve bahçede sürdürülen öğle öncesi çalışmanın ardından öğleden sonraki zamanı dolduruyordu. Juliet kendisine dönecek zaman bulamıyordu. Moda atölyesi boş odalardan birine kurulmuştu. Yardımcı olarak da yoğun oluklu iki becerikli kız alınmıştı. Bu haber hemen köylere yayıldı. Artık köylü kadınlar sürekli Juliet'in kapısını aşındırıyor, eski ya da yeni danteller satıyorlardı. Juliet bir balo dolusu dilberi giydirecek kadar stok yapmıştı. Zaman akıp gitmekteydi. Harikulade esinler konusunda son derece üretken olan Madame Bagratyan, Vogue'u örnek almaksızın tasarılarını kağıda döküyordu. Tasarılardan bazıları uygulanmaktaydı. Amaç rol oynamıyordu bu işte. Zavallı İskuhi ise sadece seyretmekle yetiniyordu. Ama Juliet'in sanatı için efsanevi narinlikle bir model oluşturmaktaydı. Özellikle uçuk renkler pek zarif duruyordu İskuhi'de. Sürekli değişik giysiler deniyor, saçını bir salıp bir topluyor, bir öne bir arkaya dönüp duruyordu. Bu işten hoşlanmıyor da değildi. Zeytun'un başına gelenler nedeniyle boğulan yaşama sevinci harekete geçmeye başlamış, yanakları da renk gelmişti. ''Sen gerçekten de sahtekarın birisin küçüğüm.'' diye itiraf etti Juliet. ''Şu sizin militanlarınızdan başka, belki de yüzüne bir Türk peçesi de vardı, bir şey giymediğin sanılabilir. Fakat sonra benim elbiselerimi giyiyorsun ve onların içinde öyle hareket ediyorsun ki görenler hayatın boyunca giyinip kuşanmaktan başka bir şey düşünmediğini sanırlar. Belli ki Lozan'da Fransız kültürünü boşuna solumamışsın.'' Bir akşam Juliet İskuhi'den gösterişli, yakası açık ve kolsuz giysilerden birini giymesini istemişti. İskuhi'nin yüzü gölgelendi. ''Fakat bu olanaksız, kolum bu haldeyken nasıl giyerim?'' Juliet kaygıyla baktı genç kıza. ''Doğru, ama bu hikaye daha ne kadar sürer ki? 2-3 ay. Sonra yine Avrupa'da olacağız. Seni yanımda götüreceğim İskuhi. Söz veriyorum. Paris ve İsviçre'de bu tür sakatlıkları iyileştiren sağlık kurumları var.'' Gabriel Bagratyan'ın eşinin bu tür cesaret verici umutlardan söz ettiği saatlerde eriyip bitmiş, ilk sürgün kafileleri hedefe Mezopotamya kıyısındaki Deir ez-Zor'a ulaşmışlardı. İskuy her zaman böyle ürkek ve suskun değildi. Dehşet görüntüleri onu bir süre rahat bıraktığında, kaleidoskopik yüzden kurtulduğunda aniden gülmeye başlıyor, zeytundan eğlenceli bir sürü hikayeyi neşe ve keyif içinde anlatıyordu. Bir süreden bu yana öğleden sonraları kadınların bulunduğu atölyeden çıkmayan Stefan, İskuy'nin şarkı söylemeyi sevdiğini fark etmişti. Kocasına kim bilir kaç kez can sıkıcı saatler yaşatmış olan bir konuya dalmıştı yine Juliet. Tuhaftır ama İskuy, aynı Gabriel gibi Juliet'i Ermeni halkı üzerine aşağılayıcı imalarda bulunmak ve Ermeni halkının karşısına sanki o yarı karanlık bir köşeymiş gibi Fransız medeniyetinin ışık denizini koymak için tahrik etmekteydi. ''Eski bir halksınız.'' diye başladı söze isteklice. ''İyi, medeni bir halk. Bana göre hava hoş. Ama medeni bir halk olduğunuzu neyle kanıtlayabilirsiniz ki?'' ''Ah evet biliyorum. Durmadan duyduğum isimler. Abovian, Raffi, Samanto. Sizin dışınızda dünyada kimsenin haberi yok bunlardan. Dilinizi Avrupalıların anlaması ve konuşması mümkün değil. Ne Racine'iniz ne de Voltaire'iniz var. Catulle Mendes ve Pierre Loti'niz de yok. Pierre Loti'den herhangi bir şey okudun mu canım?'' İskuy bu acı konuşmadan etkilenmiş olarak dikkatle kaldırdı başını. ''Hayır okumadım.'' ''Uzak ülkelere ilişkin kitaplar bunlar saptamasını yaptı Juliet ayıplayarak. Sanki bu İskuhi'nin Pierre Loti'yi okuması için yeterli bir nedenmiş gibi söylemişti bunu. Bu tür ezici karşılaştırmalar yapmak Juliet'in kibarlığına yakışmıyordu. Ama şu an kendinin olanı daha güçlü bir çevreye karşı savunmak durumundaydı. Onu anlamak mümkündü aslında. İskuhi'nin gözlerinden bir şeyler söylemek istediği anlaşılmaktaydı. Fakat bir süre sonra basit bir cümle döküldü ağzından.'' ''Eskiden kalma çok güzel şarkılarımız var.'' Onları odanın bir köşesinden izleyen Stefan, ''Şarkı söyleyin Matmazel.'' diye rica etti. İskuy çocuğu görmemişti bile ama şu an Fransız kadının oğlunun tam bir Ermeni çocuğu olduğunu fark etti. Yabancı bir kökenden en ufak belirti yoktu. Solgun alnının altına hayatı boyunca sadece güzel ve iyi şeyler görmüş olan gözlerinde halkının tanınmaması olanaksız gözlerini taşıyordu. İçsel direnişini zorlayıp şarkı söylemeye karar vermesinde bu fark ediş rol oynamıştı belki de. Şarkı söylemesinin nedeni kuşkusuz Juliet'i Ermeni şarkıları hakkında ikna etmek değildi. Stepan için söyleyecekti. Bu yabancılaştırılmış çocuğu ikisinin de ortak dünyası olan o dünyaya döndürmek göreviyle karşı karşıyaydı sanki. Genç kızın güzel sopranolara değil, daha çok küçük kız çocuğuna benzeyen, ince zar gibi sesi, hüzünlü ritme sahip melodiyi söylerken ruhani bir tınıya kavuşmuştu. Yoğun oluktan Zeytun'daki yetimler evine taşıdığı şarkıyla başladı. Bilge sözlerinden çok yavaş melodisi nedeniyle yedi köyün insanlarının çalışırken söyledikleri Gelen ve Giden adlı şarkıydı bu. Kara günler gelip geçer, gelip geçen kış günleri gibi. Uzun sürmez acıları insanların, gelip giden yolcuları gibi hanın. Zulüm kan halgın kırpaçlanması, gelip geçen kervanlara benzer. Filiz sürer insanlar bahçesinde dünyanın. İster banotu, ister sakız ağacı gelip gider. Güçlü gururlanmasın, sararıp solmasın güçsüz. Durmadan değişir hayat gelen ve giden gibi. Sonsuz ışığıyla parıldar güneş ürkmeden, sunağın üstündeki bulutlar gibi gelip geçen. Konuk evidir dünya, şarkıcılar hep yolda, konuktur halklar durmadan gelip gider. Bilge evladını bağrına basar toprak ana, mahvolur cahil ırklar eriyip söner. İskuy şarkı söylerken Juliet genç kızda geçit vermeyen o şeyi, çekingenlik, hüzün görüntüsü içinde, evet armağanlarını almaya bile direnerek bütün çabalarına inatla karşı duran şeyi bütünüyle hissetmişti. Hepsini anlayamadığı için şarkının bazı kısımlarını Fransızcaya çevirtti. Son kıtada zaferle haykırdı. ''İşte yine ne kadar kibirli olduğunuz görülüyor. Toprak ananın gönül okşayıcı biçimde benimsediği bilge çocuk Ermenilik oluyor. Cahil ırklar ise Ermeni ırkının dışındaki ırklar.'' Stepan neredeyse emreder gibiydi. ''Devam et İskuy.'' Fakat Juliet coşkulu bir şeyler dinlemek istiyordu. İnsanı düşündürmeyecek, bilge çocuklar ve cahil ırklardan söz etmeyen bir şeyler. ''Gerçek bir aşk şarkısı İskuy.'' İskuyu biraz öne doğru eğilmiş olarak hareketsiz oturuyordu koltuğunda. Sakat kolu öylece durmaktaydı kucağında. Güneşin koyu ışıkları arkasındaki pencereye yansıdığı için yüzü karanlık, ifadesi belirsizdi. Küçük bir aradan sonra ne söyleyeceğine karar verdi. Buralarda söylenen birkaç aşk şarkısı biliyorum. Daha çok küçükken söylenenlerden bir şey anlamamama rağmen iyice ezberlemiştim. İçerinden biri iyice yer etmişti kafamda. Çok çılgın bir parça. Şarkıda kız temel olmasına rağmen aslında bunu bir erkek söylemeli. Biraz küçük bir kız çocuğunu biraz ruhani bir şeyleri çağrıştıran ses boşluktan geliyor gibiydi. Yabanıl dizeler bu soğuk sese tam bir karşıtlık oluşturmaktaydı. Bahçeden geliyordu. İki nar vardı elinde. Göğsüne yapıştırmıştı iyice. İki büyük parlak nar. Bana verdi, almadım. Vurmaya başladı eliyle. Eliyle vurdu bağrına. Vurdu 3 kez, 6 kez, 12 kez. Vurdu kemikleri kırılasıya kadar. Bir tane daha dedi Stepan, fakat İskuyu'yu harekete geçirmek mümkün değildi artık. Çünkü Gabriel Bagratyan kapıyı yavaşça açıp odaya girmişti. Bugünlerde Bagratyanların evi hareketlenmişti. Neredeyse her yemekte konuklar oluyordu mutlaka. Gerek Juliet gerekse de Gabriel bu hareketlilikten memnundu. Artık yalnız kalmakta zorlanıyorlardı çünkü. Ayrıca böyle olunca zaman daha çabuk geçiyordu. Geçen her günle tehdit eden o şeyin gölgesinin de uzaklaştığı umudu pekişmekteydi. Temmuz'a az kalmıştı. Tehlike daha ne kadar sürebilirdi? Barış anlaşması yapılacağı yolunda söylentiler duyuluyordu. Barış kurtuluşları olacaktı. Papaz Aram'da Bagratyanların sürekli konukları arasına girmişti artık. Hala kendisini toparlayamamış olan Hofsan'la kocasından İskuy ile ilgilenmesini rica etmişti. Aram'ın kız kardeşiyle yaşamaya ne kadar alışkın olduğunu, İskuy'i birkaç gün görmese huzursuzlandığını biliyordu. Tomasya'nın dışında sık sık başka konuklara rastlamak mümkündü Bagratyanlarda. Başlıca grubu Krikor ile çevresindekiler oluşturmaktaydı. Eczacının evinde kalan Gonza Gümmaris ile sık sık geliyordu köşke. Genç Yunanlı sadece piyano çalma yeteneği nedeniyle değil, güzellik ve şıklığı fark eden gözleri nedeniyle de aranan biriydi. O fark ediyordu. Oysa Gabriel Bagratyan'ın gözleri artık hiç dikkat etmiyordu buna, ya da çok seyrek dikkat ediyordu. Juliet'in herhangi bir amacı olmayan, sadece evde zaman geçirmek için uğraştığı moda sanatı, Gonza Gün'ün dikkatli gözlerinde ödüllendirici yankılar buluyordu. Boş iltifatlara başvurmaksızın sadece Juliet'in görüntüsüne ilişkin değil, İskuyi'nin cazibesini ortaya çıkaran buluşlarına ilişkin de isabetli bir şeyler söylüyordu her defasında. Bir baştan çıkarıcı olarak değil, bir sırdaş, bir sanatçı olarak konuşurken küt kaşlarını karşısındakine denetlermiş gibi yukarı kaldırıyordu. Böylece Gonza Gün'ün yüksek anlayışı sayesinde Juliet'in atölyesi zaman öldürmenin dışında değer kazanmıştı. Genç Yunanlı'nın güzellik anlayışı kendi dış görünüşünü de kapsamaktaydı. Gonza Gün'ün yoksulluğu, arkasında pek de rahat bir geçmişi olmadığı açıktı. Ne var ki bu konuya ilişkin hiç konuşmaz, Juliet'in konuyla ilgili sorularına kaçamak yanıtlar verirdi. Amacı esrarengizlik taslamak ya da bir şeyler saklamak değildi. Geçmişi küçümseyici bir tavırla önemsiz bir şeymiş gibi değerlendiriyordu Gonza Gün. Bu sınırlı olanaklarına rağmen belki de bu nedenle ne zaman Bagratyanlara gelse çok iyi giyinmiş olurdu. Avrupalı giysilerini kısa süre içinde yenileyemeyeceği için aşırı dikkat göstermekteydi. İyi giyimi ve davranışlarıyla Juliet'in üzerine olumlu etki bıraktığı kesindi. Nedenleri konusunda hiç kafa yormuyordu Juliet. Yunanlı'nın öğretmen Şatakyan ve Oskanyan üzerinde bıraktığı etki ise hiç hoş değildi elbette. Bu hoş olmayan duygunun temelinde öğretmenlerin hırsı ile rakibe duyulan kıskançlık vardı. Özellikle kısa boylu Hrant Oskanyan kıskançlık nöbeti geçiriyor gibiydi. Ne şiir ve kaligrafi ustalığının uygulandığı parşömen kağıtları, ne de ulvi bir tınısı olan suskunluğu, Madame Bagratyan'ın dikkatini, Oskanya'nın gizli kalmış toplumsal durumuna ve içsel soyluluğuna çekmeyi sağlayabilmişti. Oysa kendini beğenmiş melez, kibirli sinobizmiyle hemen dikkat çekivermişti. Oskanya bu cephede eşit olmayan mücadeleyi kabul etmeye karar verdi. Yarım nesil önce 2 yıl Londra'da çalışmış olan köydeki terziye koştu aceleyle. Bu İngiliz ustanın odasının duvarlarında o eski zamanlardaki kusursuz lordların modelleri asılıydı. Kumaş konusunda seçenek pek azdı elbette. Ancak etek astarı olabilecek çok eskiden kalma son derece ince gri bir kumaş vardı terzinin elinde. Buna rağmen Oskanyan modeller arasından uzun frak giymiş boylu boslu bir lordu seçti. Provada frağın kuyruklarının cüce Oskanyan'ın ayak bileklerine kadar düştüğü anlaşılmıştı. Terzinin muhalefetine kulak asmayan Oskanyan elbisede hiçbir kusur bulmadı. Giysi tamamen bittikten sonra model olarak seçtiği lorddan gördüğü gibi frağın yakasına beyaz bir çiçek yerleştirdi. Ne yazık ki eczacı Krikor'un dükkanına giderek güçlü kokulardan birini alıp şişeyi yarı beline kadar yeni giysinin üzerine boşaltması tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleşmişti. Böylece Madame Bagratyan'la ötekilerin dikkatini hemen ilk anda çekmeyi başarmış oluyordu sonuçta. Oskanyan'ı bir kenara çeken Gabriel bir iki saat için kendisinin ceketlerinden birisini giymesini, bu süre içinde de gri fırağı havalanması için bahçeyi asabileceklerini dostça söyledi. Bagratyanlara sözü edilen konuklardan başka yaşlı çift Bedros Altuni ile Mayrik Antram ve ürkek karısıyla birlikte papaz Harutyan Nohutyan da geliyordu. Oysa Terhay Kazun şimdiye kadar sadece bir kez görülmüştü köşkte. Temmuz'un güzel günlerinden birinde Gabriel Bagratyan bir öneride bulundu. Yarın geceyi yukarıda Musa Dağı'da geçirmeliydiler. Böylece sabahleyin gün doğuşunu da izleyebileceklerdi. Böyle bir öneriyi gerçekten de bir Avrupalı yapabilirdi ancak. Hayatını sürekli beton duvarlar ve iş mektupları arasına geçirmek zorunda olan bir turistin yüreğini oynatabilirdi bu öneri. Fakat burada masadakiler önerinin uygunsuzluğundan şaşkına döndüler. Sadece zayıf yanını göstermek istemeyen Hapet Şatakyan, yıldızların altında geçirilecek gecenin eğlenceli olacağını söyledi. Ne var ki Bagratyan tarafından hemen düş kırıklığına uğratıldı. Açık havada uyumamız gerekmiyor ki. Sandık odasına tam donatımlı 3 çadır buldum. Ağabeyim bunları av yolculukları sırasında kullanıyormuş. Çadırlardan 2'si çok modern. Keşif yolculuklarında kullanılan bu çadırlar İngiltere'den gelmiş. 2 ya da 3 kişi alabiliyorlar. 3. çadır mükemmel bir şeyh çadırı. Ya Avedis yolculuklarından birinde getirdi ya da dedeme aitti. Juliet önerilen değişikliğe eğimli oldu. Stefan'ın ise sevinçten yerinde duramaması nedeniyle cumartesi günü yani yarın dağa çıkmaya karar verilmişti. Bütün bunları daha önce yaşayan, daha önce yapan, ürünlerin pişirilmesinden karşılaştırmalı teolojiye kadar dünya üzerindeki hiçbir şey kendisi için yeni olmayan Krikor, bir zamanlar açık havada geçirdiği gündüz ve gecelerden söz ederken eğik gözleri boşluğa bakıyor, boğuk sesi sonsuz bir biteviyelik içinde kendisinin elde ettiği bu bilgi kırıntılarına ne kadar az önem verdiğini ifade ediyordu. Sarımtırak yüzünde ritmik olarak sallanan sivri sakalından başka tek hareket yoktu. Eskiden akşamları vadiye dönmeden bazı haftalarını Musa Dağı'da geçirmişti. Dağı gerçekten tanıyanlar, Musa Dağı kim gerçekten tanıyabilir ki? Çadıra ihtiyaç duymaksızın geceyi geçirebilecekleri emin barınaklar bulabilirlerdi. Tabii o herkes tarafından bilinen Kebusiye'nin yukarı tarafındaki mağarayı kastetmiyordu. Halk arasında yaygınlaşmış bir efsaneye göre Damlacığın dinsizlerine karşı savaşan kutsal Sarkis'in şahlanan atının muazzam büyüklükteki nalları iz olarak bu tür mağaraları bırakmıştı geride. Gerçekte Musa Dağ'ın kutsal Sarkis'le ilgisi yoksa bile en azından çok eski zamanlarda bu mağaraları barınak olarak kullanan keşişlerle, inzivahiye çekilmiş rahiplerle ve keşiş Sukiyasank'la ilgisi vardı. İnzivaya çekildiği haftalarda aklına söz konusu mağaralarda keşişlerin izlerini araştırmak gelmemişti. O zamanlar doğayı tanımaktan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Musa Dağı'da yetişen bitkilerin koleksiyonuna, işte o günlerde botanik alanına giriştiği uğraş sayesinde kavuşmuştu. Çiçek sevenler onun kataloğunda ünlü Lin'in bile ele almadığı birkaç horoz ibiği ve kuduz otu türü bulabilirlerdi. Bu keşiflerle ilgili olarak birçok akademi başkanıyla mektuplaşıyordu. Ne yazık ki derin uğraşlara girmeden öylesine yaşayıp giden bugünkü gençlikte bitkiler dünyası ve onun dallarına merak kalmamıştı artık. Öğretmenleri hedef almaktaydı. Fakat Krikor eczacı olarak kendisine öyle güveniyordu ki elindeki kısıtlı olanaklarla kullanılan her türlü ilacı Musa Dağ'ın şifalı bitkilerinden elde edebilmekteydi. Resmi makamlardan kinin ya da ödeki hap ve toz ilaçları almak için ta Antakya'ya gitmesi gerekmezdi. Gelip eczanesini kuşkuyla süzen Bagratyan'ı hedef almaktaydı. böylesine sağlığa zararlı bir eğlenceye narin, çıt kırıldım kocasının da katılabileceğini sanarak dehşete kapılan bayan Nohutya'nın dışında söz konusu öneriden hoşnut olmayan sadece İskuhi'ydi. Bunda şaşılacak bir şey yok. Açık havada kalmanın, açık havada gecelemenin acımasız korkunçluğunu yaşamıştı o. Ötekilerin eğlence dedikleri şey İskuhi için eziyetti. Tok insanların yiyecekleri, pencereden atışlarını izleyen aç biri gibi hissediyordu kendisini. 70 mil kadar doğuda can çekişen kalabalıklar ayak sürüyordu yollarda. Bagratya'nın acımasız eğlencesi öfkelendirmişti İskuhi'yi. Bu oyunun asıl amacından o da habersizdi elbette. ''Ben evde kalmak istiyorum.'' dedi yavaşça. Yumuşak bir tavırla genç kıza döndü Gabriel. ''Kesinlikle olmaz İskuhi. Oyun bozanlık yapamazsınız herhalde. Juliet ile birlikte şeyh çadırında kalacaksınız.'' Gözlerini masa örtüsüne dikmiş olan İskuhi ne söyleyeceğini bilemiyordu. ''Ben, bana öyle geliyor ki her gece başımı sokacak bir ev bulduğum için mutlu oluyorum.'' Gabriel İskuhi'nin bakışlarını yakalamaya çalıştı. ''Size çok güvenmiştim.'' Hala başını kaldırmayan İskuhi dudaklarını sıkmıştı. Bu küçük mesele Bagratya'nı fazlaca heyecanlandırmış gibiydi. ''İsrar ediyorum İskuhi.'' Genç kızın yüzünde seyirmeler başlamıştı. Tam bu sırada Juliet kocasını işaret ederek kızı rahat bırakmasını, üstüne gitmemesini istedi. Yine işaretle kendisinin bir süre sonra onu ikna edeceğini anlattı Bagratya'na. Ne var ki bu düşündüğü kadar kolay değildi. Juliet kadınca bir dersle başladı işe. Bütün erkekler aslında birer çocuktu. Yaşamı yönetmek, yaşama egemen olmak isteyen kadınların mümkün olduğunca erkeklerin küçük çocukluklarını engellemeleri gerekirdi. Erkekler buna minnet duyar, hiçbir şey onları bundan daha çok yumuşak başlı kılmazdı. İnsan yaşamın büyük sorunlarında kendi isteğini dayatabilmesi için küçük sorunlarda pekala taviz verebilirdi. Bu dersi sanki Juliet Bagratya'nın eşi olarak kendi kendisine veriyordu. Bagratya'nın küçük erkekçil isteklerinden İskuhi'ye neydi ki? Yılgınlık ifade ederek yana çevirdi başını. ''Benim için bunlar küçük sorunlar değil.'' ''Hoş olabilir, değişiklik işte.'' ''Bu değişikliğe ilişkin anılarım hala çok taze.'' ''Ağabeyin peder buna karşı çıkmadı ama.'' İskuhi derin bir nefes aldı. ''İnat ettiğim yok.'' Juliet durumu kabullenmiş görünüyordu. ''Sen eve kalırsan ben de gitmem. O kadar erkeğin içinde tek kadın olmak hoşuma gitmez. Ben de evde kalırım.'' İskuhi uzun süre gözünü ayırmadı Juliet'ten. ''Hayır olan haksız, bunu yapamayız. Eğer istiyorsan ben de gelirim. Sözünü ettiğim duygu geçti bile. Senin için severek yaparım bunu.'' Juliet birden yorulmuş olduğunu fark etmişti. ''Yarın öğleden sonraya kadar çok zaman var. İyice düşünüp taşınırız daha.'' Aldığına götürdüğü elleriyle gözlerini kapadı. Sanki İskuhi'nin anılarından bazıları beynine hücum etmiş gibi belirsiz bir baş dönmesi duydu. ''Belki de duygularında haklısın İskuhi. Hepimiz çok tehlikesiz yaşıyoruz.''